Ayrım 14.
Bu bakış açısı tüm sanatına yansır. Ülkücü tutumuyla o, iyimserlikle kötümserliği bir bütünün parçaları kılmıştır. Demokrasiye, kardeşliğe, kozmopolitliğe olan büyük inancıyla sanatta ve siyasette kolay erişilmez bir yere yükselmiştir. Öte yandan sanatı meslek edinmeyi düşünmemiş, hep hevesli heyecanlarını sürdürmüştür. Yaratmak onun için tapınma gibi, sığınma gibi bir şey olmuştur. Onun sanatında çok şey eksik olsa da insan için temiz duygular vardır. Alfred de Vigny, duygucu şiir zincirinde Lamartine tiyatro alanında da kalem oynatmış olan Alfred de Vigny izledi. Vigny, büyük düşlerle girdiği askerlik mesleğinden 13 yıl direndikten sonra istifa ederken üne kavuşmuş bir şairdi. Askerlikte umduğu ama bulamadığı serüvenci yaşamını sivil yaşamda, özellikle hasta bir kadın oyuncunun sıkıntılı dünyasında aradı. Yaşamı yalnızlığın ve düş kırıklıklarının bunalımlarıyla son buldu. Vigny, duyguculuğu ılımlı ölçülerde tutmaya, liriklik çizgisini aşmamaya özen gösterdi. Bununla birlikte şiirine dengeyi duyguculuktan yana bozan gizemli öğeler, destansı anlatılar kaldı. Öte yandan Vigny, ardılı olan simgecilerin şiir anlayışını duyuran özellikler de gösterdi. Bu ılımlı duyguculuk ve ölçülü simgecilik tek kişinin dünyasını dışlaştırmak adına yalnızca koyu bir yalnızlığın anlatımı içine düşünülmüş gibidir. Ancak Vigny yalnızlığı gelişigüzel bir duygusallıkla almaz, onu enine boyuna düşünür, tartar, tartışır, filozofça değerlendirir. Yalnızlığı övmez ya da yermez ama onu bir nesne gibi karşısına koyar, anlamaya ve anlatmaya çalışır, o şiirinde yalnızlığın düşünürüdür. Yalnızlığı ona dünyayı çekilmez, insanları düşman gösterir. Her şey tepeden tırnağa kötüdür sanki. Hristiyanlığın iyi tanrısı onda kötü tanrı olup çıkmıştır. Tanrı en azından ilgisizdir. Yarattığı insanların çığlıklarını duymaz. Tanrım, siz tam tamına intikam tanrısınız. Cinayet karşılığında saflık istersiniz. Özetle Vigny'nin yaşamında her şey acıdan yapılmış gibidir. Yalnız sıradan insanlar değil, bilge kişiler de kendilerini acıdan kurtaramazlar. Her şey kökten acılıdır, yükseliş acıyı arttırır, deha acıya mahkumdur. Bu acılar içinde Şiplen'den söz eder Vigny. Bu öyle bir Şiplen ki her gördüğüm beni tiksindiriyor. Güneşim kinden, yağmurum korkudan. Vigny ne ölçüde yalnızlığın düşünürü olursa olsun, onun dünya ve tanrısallık eleştirisi gelişigüzel bir eleştiri olmaktan öteye geçmez. Çünkü bu eleştiride filozofluktan çok duygusallık baskındır. Yine de filozofça diyebileceğimiz bir bakışı vardır onun. Hem gökyüzünü hem yeryüzünü kavramaya çalışan bir felsefedir felsefesi. Çelişkilerle dolu olan bu felsefe hiç de gerçekçi bir felsefe değildir. Görünmez olan gerçektir. Ruhların kendi dünyaları vardır der Vigny bir yandan. Bir yandan da şöyle der, toprak güzel ayaklarını halıdır. Gökyüzünde ya da yeryüzünde bir serüvenci ruhunun yeni arayışı vardır onda. İki kere görülmeyecek olanı sevin der bize. Ancak bir serüvenciye uymayacak kaçışları da vardır. Yalnızca sessizlik büyüktür, kalanı güçsüzlüktür. Bu acılar, sıkıntılar ve ikilemler içinde belki de en belirleyici olan umutsuzluktur. Umutsuzluk çılgınlıklarımızın en büyüğüdür. Alfred de Musset. Duygucu şiir zincirinin bir başka güçlü halkası da Alfred de Musset'dir. Tiyatro yapıtlarıyla da bilinen Musset, bir duygucuya yaklaşır ölçülerde duygulu, hatta sinirli kişiliğiyle dikkati çekmiştir. Romancı George Sand'la dalgalı aşkı, alkol tutkusu, kalp hastalığı ona acı veren etkenler olmuştur. Genç denilebilecek yaştaki ölümüne zemin hazırlamıştır. Sıkıntılarını en iyi dile getiren yapıtı Hüzün adlı şu çok ünlü şiiridir. Gücümü ve yaşamımı yitirdim. Yitirdim dostlarımı, sevincimi. Beni dahi olduğuma inandıran gururuma kadar her şeyimi. Doğruyu tanıdığım zaman onda dost bulacağımı sandım. Onun ne olduğunu anladığımda çoktan nefrete bulanmıştım. Gene de doğru ölümsüzdür. Onun ne olduğunu bilmeyenler bu dünyada hiçbir şey bilmemiştir. Tanrı soruyor, onu yanıtlamalı. Şu dünyada elbet tek kalan bana, ağlamış olmam ara sıra. Musset'de duyguculuğun yavanlığı ve yapaylığı sık sık zekice buluşlarla dağılır. Onun şiiri insan ruhunun gizlerini ve inceliklerini güçlü bir imge örgüsüyle veren derinlikli bir şiirdir. Ancak bireyselliğin çemberlerine takılıp kalmıştır. Müse 19. yüzyıl duygucularının en bireycisidir diyebiliriz. O hiçbir zaman şiirinde örneğin bir Lamartine gibi siyasal tutum almayı düşünmemiş, ayrıca siyaset yapmamak gerek diye kesin bir belirlemede bulunmuştur. Şiirinin inceliği geleceğin incelikli şiirine bir başlangıçtır. Bengal gülleri gibisiniz Marian, dikensiz ve kokulu diyebilen bir şair, duyguculuğun dar çemberlerini çoktan aşmış olmalıdır. Duyguculuktan daha yeni, bir anlamda da daha eski bir duyarlılığı yansıtan bazı şiirleri şaşırtıcı buluşlarla doludur. Örneğin Ay'a baladında en başında şu dizelerle karşılaşırız. Kestane rengi gecede sararmış çan kulesinde ay iğnin üstündeki nokta gibidir. Müse duygululuğu zekice buluşlarla zenginleştirmiş, dar alanlara sığışmayı düşünmeden tüm insanın duygu dünyasını araştırıcı bir tutumla eğilmiştir. O bu sonsuz açılışını şu sözleriyle doğrular gibidir. Büyük sanatçıların yurdu yoktur. Théophile Gautier, Lamartine'le gelişen, Vigny ve Müse ile incelen duyguculuk, Théophile Gautier ile gerçekçiliğe doğru bir sıçrama yaptı. Resimle de ilgilenmiş olan Gautier, şiirlerinde sözcükleri renkler gibi kullandı, onlarla bir tablonun verebileceği izlenimleri yaratmaya çalıştı. Şiirinde bir yandan duygucu resimden izlenimci resme geçişi duyururken daha çok görüntüyle ilgilendi. Şiiri toplumsallıktan da hatta genel olarak düşünceden de uzak tuttu. Sanat için sanat ilkesine bağlandı. Çıktığı İspanya yolculuğu şiirinin gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulundu. 1845'te yayımladığı Espanas'ı başyapıt olarak değerlendirildi. Ancak onun 1852'de yayımlanan Emo e Camesi, Mineler ve Akikler tam anlamında sanatının doruğunu belirler. Gautier'i Baudelaire şiirinin öncüsü olarak belirleyebiliriz. Onun görüntüye dayalı ılımlı duyguculuğu ya da duygucu gerçekçiliği, Baudelaire'in simgeci doğalcılığına uzanan sağlam bir köprüdür. Hugo'nun Hernani'sinin ilk gösteriminde tiyatroya resim atölyelerinden topladığı bir yığın gönüllü alkışçının eşliğinde kırmızı hırkayla ve yeşil pantolonla giren, böylece duygucu devinimi çarpıcı renklerle somutlaştırırken duyguculuğu eylem durumuna getiren Gautier, kalemini hiç bekletmeden çalıştırmış, sayılamayacak kadar çok yapıt vermiş, bu arada yaşamaya da çokça vakit ayırıp İspanya'yı, İtalya'yı, Türkiye'yi, Rusya'yı dolaşmıştır. Resimden zamanla uzaklaşması onun ressam ruhundaki renk ve biçim tutkusunu gidermemiş, resmi şiire taşımasına yol açmıştır. Denilebilir ki onun her şiirinde bir doğa parçası, tıpkı tuvalde olduğu gibi tam anlamında canlılık kazanır ve somutlaşır. Onun her şiirinde anlamın dışlaşmasını sağlayan ögeler renk biçim etkeniyle desteklenir. Kısacası sözün ortaya koyduğu anlam güzelliği her zaman plastik güzellikle bütünlenir. Buna göre şiirin havasını ya da özünü sezmekle kalmayız, onu hemen gözümüzde canlandırırız. Şiirle resmin kesiştiği ya da birbirine kavuştuğu bu noktada şair bize insanlık durumlarını biraz da gülünçlü yanlarıyla verirken basit görünümler altında insan gerçeklerini bütün ağırlığıyla duyurmaya çalışır. Örneğin onun bulut şiiri bize insan ruhsallığının temel özelliklerini sezdirirken anlamı bir olay düzeni içinde ama bütünüyle görüntülü bir biçimde dışlaştırır. Bahçesinde sultan yıkanıyor, üstünde son kalanı da attı. Tarağın pençelerinden kurtulmuş ya, o güzel sırtını öpüyor saçları. Padişah bakıyor ona penceresinden. Eliyle sıvazlayıp sıvazlayıp sakalını. Diyor ki, harem ağası ortalığı bir güzel kolluyor. Görmüyor onu benden başkası. Ben geliyorum ya canım, baksana diyor. Abanmış bir bulut öyle gökkuşağına. Portakal sarısı göğsünü görüyorum. İncilerle ıslanmış güzel bedenini. Ahmet ay gibi sararıp taş kesiliyor. Kapıyor oyma saplı hançerini, öldürüyor esmer sevgilisini. Buluta gelince koydunsa bul yerinde. Gautier'in şiirinde niteleme sıfatlarını oluşturan sözcüklerin başında renklerle ilgili olanlar gelir. Ölüm şiirinden aldığımız şu dizelerde olduğu gibi. Öncümüz solgun tenli bir bakireydi. Hiçbir zaman altın öpücükler almadı samyerinden, dudaklarından güneşin. Yanakları renksizdir, ağzı mavilere çalar. boynundaki beni beyazdır kaymak gibi, kırmızı olacak yerde. O acı ve tatlıdır, kötüdür ve iyidir. Her üstün başa tacını yerleştirir, korkusuz ve tutkusuz. Mutlulara acıdır, sefillere tatlı. Bir türlü avunamayanları avutan yalnız odur. Gerard de Nerval. 19. yüzyılın duygucu şairliğini anarken Gerard de Nerval'i, asıl adı Gerard Labruni, de anmalıyız. O, Madame de Stael gibi Alman edebiyatına bağlıydı. Hoffmann'ın masallarına hayrandı. Goethe'nin Faust'unu Fransızca'ya çevirmişti. Nerval'in en büyük sıkıntısı sevgilisi Jenny'nin yapıtlarında Aurelie ya da Aurelia diye geçer, başkasıyla evlenmiş olmasıydı. Bu dert şairin ruhsal dengesini iyiden iyiye bozmuştu. Uzun süre hastanede yatıp tedavi gören Nerval, Jenny'nin ölümü 1842 üzerine yeniden sarsıldı. 1843'te doğuya yaptığı yolculukta acısını dindirmedi. 1851'de Nerval deliliğin eşiğine geldi. Neyle suçlandığını da pek bilmeden kendisini suçluyordu. 1853'te yeniden hastaneye yattı. 1855'te Ocak ayında bir sabah Vieille Lanterne sokağında asılı bulundu. Onun şiiri tümüyle ruhunun derin acılarını yansıtır. Bu acı onu sık sık düşler dünyasına götürür. Nerval'de hemen her zaman gerçekçiliği örten ya da bulandıran, hatta unutturan son derece çekici bir düşler ortamıyla yüz yüze geliriz. Onun renkli ve müzikli şiiri bir anlamda bir yakınma şiiridir. Nerval zaman zaman ölümü çağırır. "Ey ölüm, nerede senin zaferin?" diye seslenir. Çok zaman üst bir dünyanın kurgularıyla yetinir. Düş ikinci bir yaşamdır. Onun bizi görünmez dünyadan ayıran fil dişi ve boynuzdan kapılarını titremeden kıramadım. Ama her şey sonunda dönüp dolaşıp yitik sevgiliye bağlanır. Düşlem şiirinde olduğu gibi. Bir hava var ki karşılığında tüm Rossini'yi, Mozart'ı, Weber'i veririm. Eski, ağır, ölümsüz bir hava bu. Gizli güzellikleri var benim için. Ne zaman dinlesem o havayı, ruhum 200 yıl gençleşiverir. 13. Louis zamanıdır, batan güneşle. Sarıya kesmiş yemyeşil bir bayır uzanır. Çeşitli kırmızılarla yanar camları. Tuğladan bir şato, köşeleri taştan. Çevresinde parklar vardır çiçekler arasından. Akan bir ırmağa sanki uzatır ayaklarını. Sonra bir kadın, yüksek penceresinde, kara gözlü, sarışın, üstünde eski giysileri. Kim bilir onu bir başka yaşamda gördüm. Şimdi de anımsıyorum belki. Victor Hugo, duyguculuktan gerçekçiliğe, bireycilikten toplumculuğa geçişte Victor Hugo'nun büyük katkısı olmuştur. Hugo'da her iki bakış açısı birbirini tümleyecek biçimde yan yanadır, yine de onda duyguculuk gerçekçiliği önceler gibidir. Hugo ile Lamartine duyguculuğunun aşırılıkları aşılmış, birey az çok dünyanın merkezi olmaktan uzaklaşmıştır. Romanda Madame de Stael ve Chateaubriand'la, şiirde Lamartine'le başlayan duyguculuk serüveni, Hugo'nun şiirinde, romanında, oyununda en yetkin biçimlerine kavuşmuştur. Onu duyguculuğun doruk noktası ya da tartışılmaz önderi saymak doğru olur. Ne var ki duyguculuk kendi içinde bir yetkinlik söz vermekten önce bir geçiş yeri gibi duyulur. Hugo'da önemini yapıtının duygucu atılımlarından çok gerçekçi arayışlarıyla kazanmıştır. Çocukluğu general olan babasının görevi gereği İspanya ve İtalya'nın güzellikleri içinde geçmiş olan Hugo, çok erkenden yazarlık düşleri kurmaya başlamış, ya Chateaubriand olurum ya hiç kesinliğiyle duyguculuğa gönül vermiştir. 1848'den sonra görüşlerini değiştirerek demokrat olan ve milletvekili seçilen yazar, bu değişimi içinde daha gerçekçi bir yol tutmuştur. Siyasal yaşamın getirdiği sürgün yaşamı, sanatının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Çocukların ve ezilmişlerin şairi. Onun şiirini 1850 öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Artık duyguculuğun yaşamdan silinmeye yüz tuttuğu bir dönemde Hugo'da gelişmekte olan doğalcı eğilimlere kapılacak, en güzel şiirlerini de bundan sonra verecektir. Hugo şiirinin bir özelliği, aile ortamına, bu ortamın en değerli varlığı olan çocuklara ayrı bir yer vermiş olmasıdır. O özellikle ilk şiirlerinde, özellikle Feuille de Tom, Sonbahar Yaprakları, bu duyarlılığı çokça öne çıkarmıştır. Bu aile duygusallığı onda 1843'te kızını ve damadını bir kazada yitirdikten sonra daha da belirginleşmiştir. Ancak Hugo şiirinde ilgisini daha geniş alanlara yaymış, özellikle ezilmiş insanları, acılı kimseleri, yoksulları çokça konu edinmiştir. Hatta onların sorunlarına insanlığın en genel sorunları çerçevesinde filozofça yöneldiği olmuştur. Tanrı'yı, insanın Tanrı karşısındaki durumunu da bu arada tartışmıştır. Ancak onun şiirinde düzenli bir düşünür özelliği gösterdiğini söylemek yanlış olur. O bütün bu sorunlara daha çok sezgileriyle yönelmiş, bunu yaparken özellikle imge gücünün verilerine yaslanmış, en soyut sorunları bile somut imgelerle açıklama rahatlığına ulaşmıştır. Bu ilkel düşünsellik şiirine nice yavanlık ve bulanıklık katarken yer yer bir çocuk duygusallığı da getirmiştir. İyilikler, acımalar, öfkelenmeler, savunmalar onun şiirinde sık karşılaştığımız temalardır. Bu temalar her zaman abartılı bir anlatıma götürülmüştür ve en ilkel ölçülerde benzetmelerle güçlendirilmiştir. Niteleme sıfatları bol bol kullanılmış, müzikselliğe büyük bir ağırlık verilmiştir. Hernani ve Sefiller. Ortalama bir oyun yazarı sayılan Hugo'nun oyunlarında da şiirinin genel özellikleri görülür. İnandırıcı olmayan ögelerin yer yer aşırı melodram ögeleriyle karıştığı bu oyunlarda insanlar daha çok yüce duygularla gerçek dışına çekilmiş gibidirler. Bu oyunlarda belki en çok ilgimizi çeken usta bir şairin bazı güçlü dizeleri olacaktır. Hatta bu oyunların bazı bölümlerini yalnızca şiir açısından ya da şiirsellik açısından değerlendirmek uygun olabilir. Şiiri araladığımız zaman geriye kalan da klasik değerlere taban tabana karşıt bir melodram tutkusundan başka bir şey olamayacaktır. İlk gösterimi 21 Şubat 1830'da yapılan en ünlü oyunu Hernani'de inandırıcı olmayan dokusuyla ve şiir gücüyle ilgi çekmiştir. Duyguculuğun bir gösterisi olarak gerçekleştirilen bu ilk gösterimde klasiklerle duygucular sille tokat birbirlerine girmişlerdir. Bu dövüşte şair Teofil Gautier kırmızı yeleği ve yeşil pantolonuyla Hernanicilerin önderliğini yapmıştır. Yücenin peşine giderken inandırıcılıktan uzaklaşma tüm duygucu tiyatronun temel sıkıntısıdır. Tüm duygucu tiyatro yazarlarında. Örneğin Baba Alexander Dumas'da 1802-1870, Vigny ve Musset'de de bu böyledir. Tüm duygucular melodrama ağırlık verirken ilkecilikten uzaklaşmışlar. Şiirle oyunu bütünleştirirken trajediyle komediyi, komediyle dramı rahatça birbirine karıştırmışlardır. Romancı Hugo'ya gelince o da oyun yazarı Hugo gibi melodramatik olanı öne çıkarmakta, duyguculuğu aşırı ölçülerde geçerli kılarak gerçekliği, duyguların kalın merceklerinden geçirmekte, bir bakıma gerçekliği zedelemektedir. İnandırıcı olmayan önemsiz ilişkiler, en basit bir olayın bile tumturaklı bir dille anlatılması, yüce kavramların ikide bir öne çıkarılması, buna göre sürekli ahlak sorunlarına yönelilmesi, acıma duygularının kışkırtılması, kişiliklerin cansız ya da ruhsuz varlıklar olarak kurulması, Hugo'nun romanları için alışılmış durumlardır. Bir tarihsel roman olan Notre Dame de Paris'de, Les Misérables'da, Sefiller'de, aynı sıkıntılı durumlar çıkar karşımıza. Gerçeklik ikide bir dağıtılmakta, abartılı görünümler altında ve anlaşılmaz bir mantık içinde yeniden kurulmaktadır. Chateaubriand. Böylece duygucu roman, 19. yüzyılın güçlü gerçekçi roman anlayışını hazırlayan verimli bir kaynak oldu. Bunda elbet Hugo'nun da verimli bir katkısı vardır. Ancak gerçekçi roman geleneğini hazırlayan duygucu romancılar arasında adı anılması gereken biri daha vardır. François René Chateaubriand. O bir Breton ailesinin 10. çocuğuydu. Saint-Malo'da doğup büyüdü. Combourg'da babasının ormanlar arasında yitip gitmiş olan şatosunda dengesiz bir kız kardeşle yapayalnız bir yaşam sürdü. Bu yalnızlık içinde karamsar oldu, dine bağlandı, sonra askerlik mesleğine girdi. Louis XVI öldürüldüğünde Amerika'daydı, haberi alır almaz ülkesine döndü. Bir ara Fransa'dan uzaklaşmak zorunda kaldı. Doğuya bir yolculuk yaptı. Kuzeni Armand de Chateaubriand'ın öldürülmesi üzerine Napolyon'la arası açıldı. Akademiye seçilmesi üzerine hazırladığı konuşmayı değiştirmesi konusunda yapılan baskılara karşı koydu. Bonapart'tan ayrılma yürekliliğini göstererek onun düzeyine yükseldim diye yazmıştır sonradan. Ve şunları eklemiştir. Bonapart, Fransızların çamaşırlarını kanda yıkamaya alıştı. Bu olaylar içinde edebiyattan uzaklaşan Chateaubriand, yalnızca siyasetle ilgilenir oldu, elçilik ve bakanlık görevlerinde bulundu. İnançlı ve yalnız. Chateaubriand'ın yaşamı yapıtları için açıklayıcı bir kaynaktır. Bu yaşam her şeyden önce inançlı bir yalnızın yaşamıdır. İnançlıydı. Filozofların olumcu düşünceyi başlattıkları bir dönemde o, bence Hristiyanlığın siyasal dönem bitiyor, felsefi dönem başlıyor diye yazıyordu. Krallığa ayrıca Bourbon hanedanına bağlılığı onu gerici güçlerle işbirliği yapmaya götürdü. Ayrıca devrimci değildi, toplumsal düzeyde özgürlüğe inanmıyor, böylesi bir özgürlüğü bir düş olarak belirliyordu. Kişiliğinin baskın özelliği aşırı gururluluktu. Bende bir baş eğme olanaksızlığı var diyordu. Bu yüzden yapıtlarında hemen hemen hep kendisi var oldu, öznellik yapıtlarının şaşmaz temeli oldu. Her yazdığı yalnızlıktan ve yalnızlığın getirdiği karamsarlıktan bir şeyler taşıdı. Gururu onu isteyen ya da tuttuğunu koparan biri olmaktan alıkoydu, o yalnızca kendine aşırı güvenen ve bekleyen biriydi.